Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ve azınlıkların hakları.
Değerli dinleyiciler, İslam ve Azınlıkların Hakları isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ehli kitaptan olmayan azınlıkların İslam açısından konumunu ele alacağız.
Hazreti Ali Aleyhisselam açısından ehli kitabın mal ve namus güvenliği tıpkı Müslümanların mal ve namus güvenliği hükmündedir. Bu yüzdendir ki Hazreti Ali Aleyhisselam Muaviye ordusunun ehli zimmetten olan gayrimüslim ve Müslüman kadınlara el uzattığını ve onların depolarını talan ettiğini duyunca abası yerde süründüğü sırada minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Onlardan birinin İslam'ın sayesinde mal ve canı güvence altına alınan Müslüman bir kadının ve gayrimüslim bir kadının evine girdiğini, onların ayak süslerini, kolyelerini ve küpelerini zorla aldığını hem de kadınların yalvarıp yakardığını duydum. Bu olaydan dolayı bir Müslüman esef duyarak hayatını kaybetse bile azarlanmamalıdır. Bence bu ölüm tam da yerinde olur.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise İslam hükümeti sığınmasında bulunan ehli zimmet ile uzlaşma ve onlar ile beraber yaşama önemi hususunda önemli noktalara vurgu yapıp, kim ki İslam sayesinde bulunan bir şahsa zulüm yaparsa, onu aşağılarsa ve ona kapasitesinden daha fazla yük ve görev yüklerse kıyamet gününde Allah Resulü'nün düşmanı olacağını belirtiyor. Buna esasen Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Zimmet ehlinden olanlara da eziyet eden bizim düşmanımızdır. Böylece kimse başka dinlerin mensuplarına can, mal ve namuslarına zarar verme hakkına sahip değildir.
Şimdiye kadar programımızın 13 bölümünde bahsettiklerimiz dini azınlıkların hakları ile ilgiliydi. Bu doğrultuda Yahudilik, Hristiyanlık ve Zerdüştlük, Sahibilik ve benzer kitaplara sahip ilahi dinlerin İslam'daki haklarını ele aldık. Geçmişte ise sadece tanınmış azınlıkların zimmet, anlaşması ve cizye vergisi sayesinde İslami toplumda dini ve akide özgürlüğü ve ekonomik faaliyetlerde bulunma özgürlüğü haklarına sahip olabilecekleri düşünülüyordu. Bu çerçevede ilahi kitaba sahip olmayan azınlıklar ve ilahi olduklarını iddia eden azınlıklar, örneğin sahibiler ve ilahi olduklarını iddia etmeyen müşrikler ve mülhitlerin de toplumsal haklara sahip olmadıkları ya İslam'ı kabul edip ya da öldürülecekleri düşünülüyordu. Sonuçta böyle gruplarda İslami toplumda varlık gösteremeyip toplumsal avantajlar ve haklardan bile yoksundu.
Son dönemde ise kimi Şii ve Sünni hukukçulardan bir grup bu alanda yeni hususlara odaklanmışlardır. Buna esasen tüm ilahi ve gayri ilahi milletler tabii ki İslami devlet ile savaşmamak ve barışçıl bir şekilde yaşama şartı ile İslami toplumda da toplumsal, akide ve ekonomik güvenliği hakkından yararlanabilirler. Bu durumda İslam'ın hukuki düzeni hiçbir zaman bu kişilere engel oluşturmayacaktır. Bu tür kişiler sırf tavsiyeler çerçevesinde ve öğüt mahiyeti taşıyan çağrılarla İslam'a davet edilebilir.
Çağdaş fakihlerden Muhsin Iraki ise El Hekem fi İslam isimli kitabında şöyle yazıyor. Kitaba sahip olan azınlıklar İslami ülkede saygın sayılıp belli görevleri ve hukuki hakları bulunmaktadır. Diğer azınlıklara karşı da İslam kötü davranmıyor, tam tersi onların İslam'a yönelmeleri için uygun ortamı hazırlar. Buna esasen Allahü Teala Nahl suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir.
Bu ayete göre davet için üç yöntem sunulmuştur. Argüman, hitap etme ve tartışma. Bu yöntemler ise anılan ayette hikmet, öğüt ve tartışma kelimeleriyle belirtilmiş ve hasene ve ahsen vasıfları ile süslenmiştir. Böylece bu yöntemlerin en iyi şekilde uygulanmasına vurgu yapılmıştır. Ayetin sonunda ise Allah'ın en iyi bilen olduğu, sapanları ve hidayete erenleri en iyi şekilde tanıdığı belirtiliyor. Böylece davet için gerekli olan en önemli etkenin de iyi tartışma ve iyi öğüt ve hikmet olduğu belirtilmektedir.
Gayrimüslimlerin İslam'a yönelmesi için zemin hazırlamalar etkili olmadığı durumunda İmam Ali Aleyhisselam'ın Malikeşlere yazdığı mektuptaki hüküm geçerli olur. Buna esasen Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar iki gruptandırlar. Ya senin dini kardeşin ya da yaratılışta seninle aynı olanlar.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazreti Ali aleyhisselam siyerlerinde de kitap sahibi olmayan, ehli kitaptan olmayan dini azınlıklara mensup olanlara kılıç ve kaba kuvvet ile İslam'ı kabul ettirme gibi bir durum söz konusu olmadı. Allah-u Teala da Gâşiye suresinin 21 ve 22. ayetlerinde Hazreti Muhammed'e şöyle hitap ediyor. Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Allah-u Teala bu ayetlerde Peygamber Efendimiz'e insanları zorla Müslüman yapmaması gerektiğine vurgu yapıp, gönülleri kazanarak bunu yapmasına odaklanmasını istiyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimizin zorla yönetim yapamayacağını, onların kaderlerine hüküm süremeyeceğini, onların uhrevi cezalarını ve mükafatlarını belirleyemeyeceğini, görevinin sırf aydınlatma ve öğüt verme olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz'den zaten bu büyük ve geniş yelpazeli görevle yetinmesini ve tam sabırlı bir şekilde ilahi mesajları iletmesini istiyor.
İslam'ın her zamanki sloganı Bakara suresinin 256. ayetinde olduğu gibi dinde zorlama yoktur, doğru eğriden açıkça ayrılmıştır ifadesi olmuştur. Bu ayette Allah-u Teala açık bir dille doğru ve yanlış yolu ayırdığını ve herkese bu yolu tanıttığını ifade ediyor. Bu da itikadi ve gönülle alakalı bir husus olan dinde zor ve kaba kuvvetin bir anlamı olmadığı, insanın seçme hakkına sahip olduğunu gösteriyor.
İnsanları şehadet getirmeye mecbur bıraksanız bile bu zoraki şehadet getirme dini kabul etme anlamına gelmez. Öte yandan birini şirk içerikli sözler sarf etmeye zorlamakla o şahıs müşrik veya kafir olmaz. Bilindiği üzere İslam'da cihat hep tağut ile mücadele ve zorbalığa dayalı düzenlerin yıkılması için olmuştur. Bu çerçevede bu haksızlıklara karşı susmak da insanlığa büyük bir cefadır. Buna ilaveten Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kafirlere hitaben şöyle buyurulmuştur. Eğer sözünüzde doğru iseniz kesin kanıtınızı getirin.
Allah-u Teala'nın da memnun kaldığı din Âl-i İmran suresinin 19. ayetine göre İslam dinidir. Kur'an-ı Kerim ise hidayet kitabı olan İslam'ın Allah-u Teala nezdinde kabul gören din olduğunu tasdiklemiştir. Bu çerçevede Âl-i İmran suresinin 19. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.
Özet olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerine esasen İslam'ın Allah katında kabul görmüş bir din olduğu söylenmelidir. Bu din tam ve kapsamlı olduğundan dolayı ehli kitaptan olmayan gayrimüslimlere bile haklar tanınmış ve bu haklardan da gaflet etmemiştir. İslam dini de Kur'an-ı Kerim'de ve Ehl-i Beyt siyeri çerçevesinde Müslümanların gayrimüslimlere nasıl davranacağı kurallarını belirlemiş ve mensuplarına hatırlatmalarda bulunmuş ve onlar için belli görevler yüklemiştir.
Değerli dinleyiciler, İslam ve Azınlıkların Hakları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.